Ayrım 49. Sayfa 496. 48. Nusret'i ben öldürdüm. Çökmüş bedenimi taşıyan yorgun ayaklarımı sürükleyerek emniyetin sevimsiz kapısından girdiğimde hava neredeyse kararmak üzereydi. Kötü kaderini kabullenmiş birinin yenilmişliği içerisinde metal kapı dedektörünün önündeki 6 kişilik kuyruğun sonuna iliştim sessizce. Ama girişteki nöbetçi polis nedense adım adım beni izlemişti. Başımı gayri ihtiyari çevirince göz göze geldik. Bir anlık tereddütten sonra çatık kaşları, kuşkulu bakışları ve ateşe hazır kocaman tüfeğiyle dikildi önüme. Sen! Başımdaki bela yetmezmiş gibi bir de işgüzar polis çıkmıştı karşıma. Anlamazlıktan gelerek öteki insanlara baktım. Hayır hayır sen, sana diyorum. Onun ikazıyla birlikte giriş katındaki herkesin gözleri üzerime çevrildi. Tüfeğinin ucuyla elimdeki valizi gösterdi. O nedir? Üzerime çevrili bakışları anında derin bir endişe kapladı. Yoksa bu iri yarı adamın taşıdığı küçük valizin içinde hepimizi havaya uçuracak bir bomba mı var? Bense mahcubiyet içinde kıvranıyordum. Eyvah! Ya valizi açmamı isterse, ya tanımadığım insanların önünde iç çamaşırlarımı tek tek sergilemek zorunda kalırsam, halis yün fanileler, uzun iç donları, kalın çoraplar, kişisel eşyalarım diye mırıldandım. İçeride ihtiyacım olacak giysiler. İçeride mi? Sözlerimi anlamamıştı. Bakışlarındaki kuşku öfkeye dönüşmek üzereydi. Silahın namlusunu bana doğrulttu. Durum gitgide daha vahim bir hal alıyordu. Başkomiser Nevzat'ı görecektim diyerek korkulacak biri olmadığımı kanıtlamaya çalıştım. Beni tanır. Karmaşık bir matematik probleminin karşısındaymış gibi bir türlü karar veremiyordu. Niçin görmek istiyordun Nevzat başkomiserimi? Bu kadar insanın gözü üzerimdeyken suçumu itiraf etmeye geldim. Eski sevgilimi öldürmüşüm de onu açıklayacaktım diyemezdim herhalde. Bir cinayet soruşturmasıyla ilgili bilgi verecektim de. Galiba inanmaya başladı. Tamam. Yine silahının ucuyla ilerideki X-ray cihazını gösterdi. Valizi oraya bırak. Derhal yaptım dediğini. Şimdi ellerini kaldır, sırtını dön. Evet işte öyle. Yanılmıştım, hala güvenmiyordu bana. Demek ki iyi polisti, görür görmez anlamıştı delikanlı bir katil olduğumu. Tepeden tırnağı aradı. Üzerimde aklındaki silah kategorisine girebilecek bir alet bulamayınca X-ray cihazının başında oturan bayan meslektaşına çevirdi soran bakışlarını. Temiz diye mırıldandı bayan polis bezgin bir tavırla. Çantada elbiseler var sadece. Oysa havlu, diş fırçası, diş macunu, gece terliği, gargara ilacı, yarıda bıraktığım Tolstoy'un Kreutzer sonatı, bir de Babinger'in Fatih Sultan Mehmet ve zamanı da vardı. İşkeli polisin artık beni bırakacağını umuyordum. Hayır yapmadı, daha çilem bitmemişti. Tamam yürü ama dedektörden geçince bekle. Nevzat başkomiserimizi arayıp geldiğini söyleyelim. Çok mu korkunç bir görüntüm vardı acaba? Temiz yüzlü bu polisi bu kadar korkuttuğuma göre kuyruktakilere özür dileyen bir bakış fırlattıktan sonra sadece ortasında sallanan ipi eksik bir dar ağacını andıran metal kapı dedektörünün öteki yanına geçtim. Danışma kürsüsünde oturan polislerden esmer sert bakışlı olanı giriş kaydımı yaparken sarı saçlarının buklelerini kepinin altına saklamış minyon yüzlü bayan arkadaşı başkomiserini aradı. Telefonda konuşurken bizim pimpirikli nöbetçi beni göz altında tutmayı sürdürüyordu. Ne olur ne olmazdı. Bu tuhaf davranışlı, tuhaf görünüşlü herif beklenmedik bir anda saldırıya kalkarak bir defasında sakal bırakmıştım galiba yaz sonuydu. Ege civarında bir yerde tatildeydik. Latin Amerikalı gerillalara benzedin demişti Nusret. Çok karizmatik olmuşsun. Müştak Serhazin kim? Gerilla olmak kim? Ama hoşuma gitmişti sevgilimin benzetmesi. Demek ki sakal öyle bir hava veriyordu bana. Oysa bugün evden çıkarken tıraş olmuştum daha. Ne sakal vardı yüzümde ne de öyle tehditkar bir bakış. Suçumu itiraf etmeye gelmiştim buraya. Kendimi Türk adaletinin güçlü kollarına teslim etmeye. Ama her nedense şu pimpirikli polis tehlikeli biri olarak görmüştü beni. Neyse ki sonunda sarı saçlı bayan memur telefonu kapattı. Nevzat başkomiserim sizi bekliyor. Bu sözler sadece beni değil, kuruntulu polis de rahatlattı. Israrlı takibini bırakıp nöbet yerine geri döndü. Oh be diye söylendim, Allah sizden razı olsun. Adam bir an ayrılmadı peşimden. İhbar var beyefendi. Memur arkadaşımız görevini yapmaya çalışıyor. Ne bir alınganlık ne bir serzeniş, sadece açıklamak gereği duymuştu. Yüzündeki ifade değişmeden sordu. Başkomiserimin odasını biliyor musunuz? Derinden bir oh çektim. Biliyorum biliyorum, ikinci katta. İkinci katta, soldan üçüncü oda. Cinayet büronun en gözde elemanı, tam kadro beni bekliyordu Nevzat'ın odasında. Üçünün de üzerinde dün geceki giysileri vardı. Üçünün de yüzlerinde dün geceden daha beter bir yorgunluk. Evlerine hiç gitmemişlerdi anlaşılan, ama gözlerindeki huzur dolu ışık önemsiz kılıyordu yorgunluklarını. Önemli bir meseleyi çözmüş insanların rahatlığıyla süzüyorlardı beni. Yoksa onlar da mı anlamış, onlar da anlamışlar mıydı Nusret'i benim öldürdüğümü? Onun için mi böyle gamsız görünüyorlardı? Katili bulmuş olmanın keyfi. Öyle olsa evimi basmazlar mıydı? Belki ayaklarına gelmemi beklemişlerdi. Suçumu itiraf etmemi. Hoş geldiniz Müştak Hocam. Oturduğu masanın başından kalkan Nevzat odanın ortasında karşılamıştı beni. Öteki ikisi de ayakta. Ne güzel bir sürpriz. Bir de bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Yoksa oyun mu oynuyordu bunlar benimle? Hiç öyle bir halleri de yok. Hoş bulduk. Üçü de ayrı ayrı samimiyetle sıktılar elimi. Buyurun şöyle oturun. Masanın önündeki iskemleleri gösteriyordu şefleri. Televizyonun arkasındakine oturursam yüzünü göremezdim. Halbuki itirafı ona yapmaya hazırlamıştım kendimi. O sebepten karşıdakine oturdum, az önce Ali'nin kalktığı yere. Televizyonun Nevzat'la aramıza giremeyeceği iskemleye. Televizyon mu? Dün var mıydı bu cihaz burada? Bitkin görünüyorsunuz hocam dedi Ali. Ayakta dikiliyordu gözlerinde anlamını çözemediğim bir o ışık. Öyle, öyle olduk biraz. Kolay değil diye mırıldandı. Sevecen mırıldandı Zeynep. Meslektaşı gibi ayakta durmayı tercih etmişti. Bizimle birlikte koşturdunuz gece yarılarına kadar. Çetin de masummuş. Masanın gerisindeki koltuğuna yerleşen Nevzat'tı saptamayı yapan. Avatar adlı internet kafenin sahibi durmuş doğruladı söylediklerini. Kesin olarak ispatladı suçsuz olduğunu. Sanki hayal kırıklığına uğramış gibi konuşuyordu. Haklıydı. Kimin aklına gelirdi ki o saldırgan oğlan dururken bu şu sünepe Müştak'ın cinayet işleyebileceği, bu saygın profesörün kanı bir katil olabileceği. Sahi hangi rüzgar attı sizi buraya? Bir yere yerleştiremediğim için acemice kucağıma aldığım küçük valizime bakıyordu. Sanki ciddileşivermişti, sesi de öyle. Ama gözlerindeki o parıltı kaybolmuyordu, her şeyi biliyorlardı. İşkenceyi uzatmanın manası yoktu. Şey, yalvaran bakışlarımı Nevzat'a diktim. Nedense en fazla onun beni anlayacağını düşünüyordum. Şey için geldim. İşkenceyi uzatmanın anlamı yoktu ama birini öldürdüm demek de hiç kolay değildi. Üstelik o kişi eski sevgilinizse. Yine de denedim. Nusret'i. Boğazım kurumuştu. Su istesem. Yok, ertelememeliydim. Bir an önce itiraf edip kurtulmalıydım bu cehennem azabından, ama nasıl? Nasıl anlatacaktım bu acımasız cinayetin benim eserim olduğunu? Peşine düştükleri o kanlı katilin tam karşılarında durduğunu? Evet hocam, yeni bir bilgi mi var Nusret Hanım'la ilgili? Evet, Yok, böyle kıvranarak olmayacaktı. Birdenbire söylemeliydim damdan düşer gibi pat diye. Tam da öyle oldu. Kendiliğinden döküldü kelimeler ağzımdan. Nusret'i ben öldürdüm. Oh be, söylemiştim işte. Evet, onu ben öldürdüm. Tuhaf, sanki bilmiyorlarmış gibi üçünün de şaşkınlıkla açılmıştı gözleri. Bense işin zor kısmını başarmış olmanın verdiği rahatlıkla itirafımı detaylandırdım. Doğru söylüyorum Nevzat Bey. Evet, Ali Bey kardeşim. Evet, Zeynep Hanım. Onu, eski sevgilimi ben öldürdüm. O karlı akşam, Nusret'in Tahir hakkıyla beni davet ettiği akşam. Hani size yemeğe gitmedim dediğim o akşamdan söz ediyorum. bir mektup açacağıyla kabzasında Fatih'in tuğrası işlenmiş bir mektup açacağıyla sessizlik. Yorgun yüzlerindeki huzur dolu ifadeyi hayrete dönüştüren bir sessizlik. Her zamanki gibi erken davranan Nevzat oldu. Mektup açacağıyla sanırım kafasındaki resim tamamlanmıştı. Şimdi nerede bu alet? En küçük bir endişeye bile kapılmadan açıkladım o akşam korkuyla tamamlayabildiğim eylemimi. Denize attım. O gece vapurla evime dönerken Sarayburnu'nun oralarda menekşe kokulu sabunla birlikte sabunu da almıştım evden. Belki üzerinde parmak izim kalmıştır diye. Bir dakika, bir dakika diye susturdu beni kurt polis. Şu işi en başından anlatır mısınız? Yoksa hakikaten bilmiyorlar mıydı benim katil olduğumu? Ne önemi vardı ki, nasıl olsa öğrenemeyecekler miydi? Artık saklamak için bir sebep de yoktu zaten. Ne olup bittiği ise hepsini anlatmalıydım onlara. Anlattım da en başında Nusret'in beni 21 yıl önce terk edişinden 4 gün önce gelen telefona, hafızamı yitirmemden eski sevgilimi öldürmeme, Sahtiyen apartmanından panik içinde kaçışımdan, Tahir Hakkı ve şürekası hakkında duyduğum kuşkuya, Adem Dilli'nin şantajından Şaziye'nin Çeşmilal tutkusuna kadar ne varsa, ne yaşadıysam, başıma ne geldiyse hepsini aktardım. Ali ile Zeynep de tıpkı başkomiserleri gibi seslerini hiç çıkarmadan, sözümü kesmeden, karşılarında ilginç bir vaka varmış gibi sonuna kadar dinlediler beni. Çeşmilal. Yine Nevzat'tı söz alan. Nusret Hanım'ı öldürdüğünüzde gerdanlık boynunda mıydı? Benim için de meçhul olan bir konuydu bu işte. Niye sorduğunu anlamasam da samimiyetle cevapladım. Olmadığını sanıyordum, hatta bundan emindim. Mektup açacağını Nusret'in boynundan çıkartırken gerdanlık falan görmemiştim ama yanılmış olmalıyım. Çünkü gazetede yayınlanan fotoğrafta Çeşmilal boynundaydı. Küpeler? Küpeler de yok muydu? Elbette Zeynep'ti sorunun sahibi. Konu mücevherlerden açılınca bir kadının kayıtsız kalması düşünülebilir miydi? Yoktu diye omuz silktim. Ya da bana öyle geldi ama gazetedeki fotoğrafta da küpeler yoktu. Sanki ortak bir kanaate varmış gibi birbirlerine baktılar. Neler dönüyordu burada? Benden gizledikleri neydi bunların? Öyle değil miydi? Öğrenmek için yanıp tutuşuyordum. Küpeler yoktu değil mi? Öyle öyle. Gözlerinde neredeyse müzip bir ifadeyle yüzüme bakıyordu Nevzat. Peki neden bize gelmediniz? Neden suçunuzu itiraf etmediniz? Doğrusu sizin gibi sorumlu bir insandan bunu beklerdim. Açıkça eleştiriyordu beni ama mimiklerinde, bakışlarındaki kıpırtılarda hiç de öyle bir anlam yoktu. Kesinlikle bir numara çeviriyordu bu üç polis. Yoksa yakaladıkları her katile aynı muameleyi mi yapıyorlardı? Niyetleri ne olursa olsun ben dürüstçe davranmalıydım. Korktum Nevzat Bey, hayatımda ilk kez cinayet işliyordum. Üstelik ne yaptığımın farkında bile değildim. Farkındaysam da o ben değildim. Anlıyor musunuz? Öteki Müştak. Gülüşmelerle kesildi sözlerim. Evet, gülüyorlardı. Üçü birden. Önce çekingen, sonra kahkahalarla. Ayıp olmasın diye ben de gülmeye çalıştım. Hatır için çiğ tavuk bile yer bu Müştak. Hayır efendim, bu defa değil. Polisleri mutlu etmeye hiç niyetim yoktu. Kestim gülmeyi. Ellerimi valizimin üstüne koyup somurtmaya başladım. Kırılmıştım. Yaptıkları çok ayıptı. Tamam, bir insanı öldürmüş olabilirdim. Eli kanlı bir katil olarak değerlendirilebilirdim. Ama hastalığımla alay etmeleri hiç de hoş değildi. Eğer katilsem bunun cezasını hukuk verirdi. Böyle aşağılanmayı hak etmiyordum. Üstelik sevmeye başladığım, kanımın ısındığı insanlardan bu muameleyi görmek gerçekten inciticiydi. Hadi iki yetni yetme polis neyse de şu aklı başında Nevzat'ın onlara katılması tam bir hayal kırıklığıydı. Bozulduğumu anlamış olacak ki kusura bakmayın Müştak Hocam dedi kahkahalarına engel olmaya çalışan yaşlı polis. Lütfen şöyle bir yanıma gelir misiniz? Kelepçe takacaktı koluma, ne bekliyordum ki, kırmızı halıyla mı yollayacaklardı beni hapishaneye? Yollasınlar, hiç itirazım olmazdı, yeter ki benimle alay etmesinler. Vakarla doğrulmaya çalıştım oturduğum iskemleden ama kucağımda duran valizi unutmuştum, gürültüyle yere düştü. Yetmezmiş gibi bir de kapağı açılmasın mı? Müştak Serhazi'nin paçalı donları, yün fanilaları, diş fırçası, diş macunu cinayet masası başkomiserin odasının ortasına dağılıverdi. Yer yarılsa da içine girseydim keşke. Yine bir kahkaha tufanı kopacak diye beklerken iki genç polisin eğilip yere saçılan eşyalarımı toplamaya başladıklarını gördüm. Gülmeleri kesilmişti. Hazin bir durumdu tabii. İstemediği halde sevdiği kadını öldüren saygın bir tarih profesörünün düştüğü acıklı hal. Elim ayağım titremeye başlamıştı sinirden. Bu valiz niçin hocam? Kederli bir sesle soruyordu Nevzat. Az önceki kahkahalardan eser yoktu yüzünde. Hapishane için pek tecrübem yok ama lazım olacak eşyalardan aklıma gelenleri toparladım. O kadar sahiciydi ki durumum sanırım polis şefine acıma duygusu uyandırmıştım. Anlıyorum dedi bakışlarını kaçırarak. İki genç arkadaşı eşyalarımı toplayıp valizime oturduğum iskemleye dayadıklarını görünceye kadar da konuşmadı. Buyurun sizi şöyle alalım. Koltuğunun yanındaki boşluğu gösteriyordu. Evet, şu kelepçe faslı. İnşallah basına haber vermemişlerdir. Yarın gazetelerde boy boy fotoğraflar. Bunu cinayet işlemeden önce düşünecektin. Her neyse, artık kaçış yoktu. Teşekkür ederim Ali Bey. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Size de zahmet oldu dedikten sonra masanın öteki tarafına Nevzat'ın yanına geçtim. Eliyle televizyonu gösterdi. Gelin şunu birlikte seyredelim. Ne diyordu bu adam? Seyredeceğiz de neydi? Elindeki uzaktan kumandanın düğmesine dokundu. Dün bu masanın üzerinde durduğundan kuşkulu olduğum televizyonun ekranında önce karlı bir görüntü titredi, ardından bir kuyumcu dükkanının içi göründü. Tezgahın gerisinde 30 yaşlarında bir adam gelen müşterilerle ilgileniyordu. İyi de bu kuyumcunun benimle ne alakası vardı? Soran gözlerimi Nevzat'a çevirdim. Dudaklarında ketum bir gülümsemeyle ekranı gösterdi. Yeniden kuyumcu dükkanına dönünce bir kadının tezgahtara yaklaştığını gördüm. Tanıdığım biri. Kimdi bu kadın yahu? Çantasından pembe nakışlı bir mendil çıkardı. Mendili açtı. İçinden tam seçemediğim yüzüğe, kolyeye, küpeye benzer bir ziynet eşyası çıkardı. Adam ziynet eşyasını aldı. Usulca havaya kaldırdı, baktı. Kırmızı taşlı bir kolye. Hayır, iki taneydi. Adam ikincisine de baktı. Yoksa diye heyecanla mırıldandım. Yoksa küpeler mi? Çeşmilal'in küpeleri mi? Yine kimse açıklama yapmadı. Çaresiz ekrandaki tezgahtara döndüm. Adam küpeleri alıp teraziye yöneldi. Kadın da cam tezgahın bu tarafından onu izledi. Yürürken diri kalçaları ucuz mantosunun altından bile belli oluyordu. Birden kadının yüzü canlandı hafızamda. Edepsizce bakan yeşil gözler. Fazilet diye bağırdım. Nusret'in apartmanındaki temizlikçi kız. O mu almış küpeleri? Sadece küpeleri değil. Uzaktan kumandanın düğmesine basıp televizyonu kapattı Nevzat. Gerdanlığı da almış. Yani siz doğru hatırlıyorsunuz. Cesedin boynunda gerdanlık yoktu. Kafam yine allak bullak olmuştu. Peki gazetedeki resim? Orada vardı gerdanlık. Hem siz de bulmuşsunuz. Dün Zeynep Hanım'ın elindeydi Çeşmilal. Çünkü Fazilet yakalanmaktan korktuğu için yeniden yukarı çıkmış. Belki küpe fark edilmez ama koca gerdanlığın kaybolması dikkat çeker diye düşünmüş. Tabii ne siz onu gördünüz ne de o sizi. Yani benim ardımdan daireye mi gelmiş? Evet, panik içinde güya kendini kurtarmaya çalışıyormuş. Ama kapıyı kapatmıştım, içeri nasıl girmiş? Anahtarı varmış. Sezgin gibi Nusret'in evinin temizliğini de o yapıyormuş. Gerektiğinde yemek pişiriyormuş diye açıkladı Nevzat. Mektup açacağını göremeyince telaşa kapılmış, gerdanlığı yeniden Nusret Hanım'ın boynuna takarak bir kez daha ayrılmış daireden. Tabii kapıyı yine aralık bırakarak, böyle yaparsa eve yabancı birinin girdiğini zannedeceğimizi düşünmüş. Sağ yumruğumu avucumun içine indirdim. Şimdi anlaşılıyor Sezgin'in kapı aralıktı demesinin sırrı. Yani Fazilet'in yaptığı hırsızlık karıştırmış herkesin kafasını. Nevzat'ın gözlerinde yine alaycı bir anlam belirmişti. Yine mi başlayacaklardı benimle mahitap geçmeye? Müştak hocam, ne dediğimi anlıyor musunuz? İki genç polis gevrek gevrek güldü. Ben saf saf baktım. Anlıyorum tabii, ne var anlamayacak? Fazilet hırsızlık yapmış. Nusret'in cesedinin boynundaki gerdanlığı çalmış. Kötü bir şey. Yapmasa iyiydi ama genç kadın işte. Cazip gelmiş olmalı. Kırmızı yakutlar tutamamış demek ki kendini. Hey Allah'ım gibilerinden başını salladı Nevzat. Evet, tutamamış kendini ama sadece hırsızlık değil, cinayet de işlemiş. O cazip yakutlar uğruna. Ne? Diye irkildim. Kim cinayet işlemiş? Ya niye anlamıyorsunuz hocam? Sonunda patlamıştı Ali. O kadın işte Fazilet. Fazilet mi? Yani o kadar heyecanlanmıştım ki işittiklerimin gerçek olmamasından korkuyordum. Yani o mu? O. Zeynep de katılmıştı ahmak Müştak'ı ikna kafilesine. Nusret Hanım'ı öldüren kişi Fazilet. Önce Çeşmilal'in küpelerini çalmış. Nusret Hanım fark etmemiş. Ta ki yemek davetinin olduğu akşama kadar. O akşam Fazilet de evdeymiş yemeklere filan yardım için. Ev sahibesi muhtemelen size hoş görünmek amacıyla Çeşmilal'i takmak istemiş. Gerdanlığı boynuna geçirmiş ama bakmış ki küpeler yok. Çünkü Fazilet günler öncesinden küpeleri yürütüp kapalı çarşıdaki kuyumcuya satmış. O eve bu genç kadından başka giren çıkan olmadığını bilen Nusret Hanım sıkıştırmış. İtiraf edeceksin demiş. Yoksa seni hapse attırırım. Fazilet de korkuya kapılıp sehpanın üzerinde duran mektup açacağını kaptığı gibi saplamış ev sahibesinin boynuna. O fettan kadın değil, kızıl saçlı cin bakışlı bir kız gördüm eski sevgilimin oturma odasında. Çelimsiz vücudunu aldırmadan işte o kız saplıyordu mektup açacağını Nusret'in boynuna. Sonra gözlerinde bitmek bilmez bir itiraz da çıkarıyordu gerdanlığı eski sevgilimin boynundan. Niye küçük bir kız olarak görüyordum o gözleri, fel fecri okuyan kadını? Ne olarak görürsem göreyim, önemli olan cinayeti Fazilet'in işlemiş olmasıydı. İnanılır gibi değildi. Bir an kuşkuya kapıldım. Yoksa bu üç polis kafa kafaya vermiş uyduruk bir senaryo mu yazıyorlardı? Belki de beni kurtarmak için cinayet suçunu o küçük kıza yüklemek istiyorlardı. Bir varsayım mı bu? Azarlar gibi sert çıkmıştı sesim. Rahatlayın artık hocam. Benim gerginliğimin aksine son derece sakin, adeta şefkatle konuşuyordu Nevzat. Neredeyse bir parça sevgi olduğunu bile söyleyebilirdim bakışlarında. Varsayım filan yok. Gerçeklerden söz ediyoruz burada. Siz katil değilsiniz. Fazilet de suçunu itiraf etti zaten. Etmese de önemi yok. Çeşmilal'in üzerinde bulduğumuz parmak izleri, giysilerindeki kan lekeleri katil olduğunu kanıtlamaya yetiyor. O kızıl saçlı, cin bakışlı, önden iki dişi eksik kız suçlu suçlu gülümsedi sisler arasından. Nedense üzülmüştüm onun bu haline. Eminsiniz değil mi diye tekrarladım. Nusret'i o kız mı öldürmüş? Eminiz. Elimizdeki bulgular öyle söylüyor. Katil de öyle diyor. Kendini tutamayıp güldü. Bir tek siz emin değilsiniz, yoksa katil olma fırsatını kaçırdığınıza mı üzülüyorsunuz? Karmaşık duygular içindeydim. Bir yanda coşkulu bir sevinç, bir yanda derin bir utanç. Yok yok, öyle demek istemedim. Size çok teşekkür ederim. Büyük bir yanılgıdan kurtardınız beni. Hepinize minnettarım. Ama insan şoka uğruyor. Kendimi katil zannederken başka biri, hem de hiç ummadığım biri çıkınca... Bir de şu hafızamı kaybettiğim anlar, demek ki sokaklarda vakit öldürmüşüm. Küçük bir kahkaha koyverdi Nevzat. Evet, öldürdüğünüz tek şey vakit olsa gerek. Ayrıca Fazilet'in Sezgin'le ilişkisi de varmış. Sesi manidardı. Yoksa Sezgin de mi diye söylendim. O da mı işin içindeymiş? Temkinliydi usta polis. Bilmiyoruz ama o ihtimali de göz ardı etmiş değiliz. Fazilet'i kullanarak halasından kurtulmak istemiş olabilir. Çünkü Nusret Hanım'ın ölümünden en büyük yararı sağlayan kişi Sezgin. Anlamlı gözlerle uzun uzun süzdü beni. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden en büyük yararı sağlayan kişinin ikinci Bayezid olması gibi. Bu kez ben güldüm. Sıkıntılardan, belalardan kurtulmuş olmanın verdiği rahatlıkla başkomisere takılmayı bile denedim. Umarım Nusret'in ölümündeki esrar Fatih'inki gibi 500 küsür yıl sürmez. Anında yapıştırdı cevabı bizim tarihsever başkomiser. Merak etmeyin hocam, bu dosyada hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Hem biz polisler, siz tarihçilere göre oldukça ilerideyiz. Siz henüz Fatih'in zehirlenip zehirlenmediğini bile bilmiyorsunuz. Oysa biz katili yakaladık bile. Çok zor değil ki bunu kanıtlamak. Mesleğiyle ilgili konuşulmaya başlayınca dayanamamış araya girmişti güzel kriminoloğumuz. Bir saç teli, bir tırnak parçası bile yeter zehirlenip zehirlenmediğini öğrenmek için. Basit bir toksikoloji incelemesi. Zeynep'in kolayca açıkladığı işlemin ne kadar belalı bir iş olduğunu kavramış birinin sıkıntısıyla iç geçirdi Nevzat. Önemli olan toksikoloji incelemesi değil Zeynep'ciğim. Mesele insanların gerçekleri öğrenmeyi isteyip istememesi.